Ayrım 3, sayfa 26. Uluslararası yazı programı. Politik yankılar, politik kararlar sonucunda oluşmaktaydı. Amerikan kaynaklı ünlü demokrasi projesi, 1980'lerden beri ülkelerde Amerikan çıkarları doğrultusunda politik yankılar oluşturmak amacıyla ortaya atılmıştı. Bu projeye göre çeşitli ülkelerdeki aydınların örgütlenmesi çok önemliydi. Önemli toplumlar arası öncüler projesi uygulamaya kondu. Dünyanın her yerinden aydınlar, küresel değerler doğrultusunda devşirilecek, fon, burs ve ödüllerle teşvik edileceklerdi. Demokrasi projesinin amacı beyinlerde iktidar kurmaktı. Yeni bir aydın tipi yaratılacak, tüm dünyaya yayılacaktı. Bu bağlamda çeşitli kurumlar oluşturuldu. Bunlardan biri Uluslararası Yazı Programı'ydı. International Writing Program. Uluslararası Yazı Programı amacını şöyle açıklıyordu. Programa katılan yazarlar, batılı bir anlayışın düşünce şekillendiricileri olarak vatanlarına geri dönerler. Amerika'nın kültürel değerleri dünyayı şekillendirmekte en az askeri girişimleri kadar önemlidir. Kültürel diplomasi yoluyla ulusal güvenliğimizi daha kapsamlı bir şekilde koruyabiliriz. Dünyaya Amerikan değerlerini kültürel diplomasi yoluyla yaymalı ve bildirmeliyiz. Orhan Pamuk 1980'lerde Amerika'da bu programa katılan yazarlardan biriydi. Pamuk İsveç basınında. Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü aldığı açıklanır açıklanmaz tüm Batı basını gibi İsveç basını da yazarlarla ilgili haberlere büyük yer verdi. Tanıtım kampanyasının baş köşesinde Pamuk'un Ermeni ve Kürtlerle ilgili söylemleri vardı. İsveç'in Expressen, Dagens Nyheter ve Svenska Dagbladet gibi en yüksek tirajlı gazeteleri Nobel Edebiyat Ödüllü Orhan Pamuk'un hayatını anlatıyor, kitaplarını övüyor, Türkiye'de Kürt ve Ermeni soykırımından nasıl cesaretle bahsettiğini anlatıyorlar. Çeşitli köşe yazarları İsveç hükümetine çağrıda bulunuyorlardı. Hükümet, AB yolundaki Türkiye'ye Ermeni, Süryani, Alevi, Asuri, Çingene ve Pontuslu Rumlara yönelik soykırımın tanınması için baskı uygulamalıydı. İşte Nobel ödüllü cesur Türk yazar soykırımı açıklamıştı. Türk yazarı Nobel, Türkçe'ye yasak. İsveç'te Türk aleyhtarlığı özellikle basında öyle bir mertebedeydi ki, yıllardır yayın yapan Türkçe radyo yayınlarına bile bu yıl itibariyle, parantez içinde 2006 son verilmişti. İsveç radyosunun program şefi Kerstin Brunberg Türkçe servisini gereksiz bulmuştu. Biz 10 yıl boyunca Türkçe yayın yaptık ama artık gerek olmadığını fark ettik. Çünkü Türkler uzun zamandır burada ve İsveççeleri çok iyi. Artık haberleri İsveççe izliyorlar. Gerek yok diye düşündük. Yani Türkçe bölümünün gereksizliğine karar verdiniz. Öte yandan Kürtçe servisini genişlettiniz. Oysa burada yaşayan Kürtler mükemmel İsveççe konuşuyorlar. İsveç'te o dili kullanan çok sayıda insan var. O nedenle Kürtçe servisini sürdürmeyi uygun gördük. Brunberg'ten İsveç'e gitmeden bir ay önce randevu istemiş ve olumlu cevap almıştık. Randevu saatinde İsveç radyosunun kapısına gittiğimizde görevli, Kerstin Brunberg'in binada olmadığını söyledi. Cebini aradık, 3 dakika geç kaldığımızı, işten çıktığını söyledi. Ertesi sabah için yeni bir randevu aldık. İlk karşılaştığımız andan itibaren Brunberg'in yaydığı elektrik röportajın kolay olmayacağını bize hissettirmişti. Yüzünün yarısını kaplayan yuvarlak gözlüklerinin ardından düşmanca bakıyordu. Odası camlı bir bölmeyle koridordan ayrılmıştı. Ve biz içerideyken garip bir tedirginlik içindeki ve İsveçli'ye benzemeyen birileri kapıdan kaçamak bakışlarla bizi izliyorlardı. Sonradan onların Kürtçe servisinin çalışanları olduğunu öğrendik. Miss Brunberg ve Samilere dair soru. Brunberg'in karşısındayken çifte standardın yüzü olsa bu Kerstin Brunberg'in yüzü olurdu diye aklımdan geçiriyordum. Onu dinlerken Kürtçe ve Kürtler konusunda bu kadar hak hukuk gözeten İsveç'in neden kendi ülkesinde bile azınlıklara yapmadığını bırakmadığını düşündüm. Bu toprakların gerçek sahibi göçerler ve Samilerdi. Irkçı uygulamalar sonucu yüzyıllar içinde erimişlerdi. Göçebe okulları kapatılmış, dilleri yasaklanmıştı. Brunberg'in sinirli tavırları İsveç'teki Sami azınlığın hakları ile ilgili soruyla daha da belirginleşecekti. Türkiye birçok konuda olduğu gibi Ermeniler konusunda haksız saldırılara maruz kalıyor. Ermeni iddialarını kabul etmesi isteniyor. Merak ediyorum, İsveç'te artık neredeyse soyu tükenmiş Sami ve Taterler konusu hiç gündeme geliyor mu? Odada buz gibi bir hava esiyordu. Bir süre gözleri odada dolaşıyor, sakin olmaya çalışarak, hayır bu konular pek sık gündeme gelmez diyor. Sonra konuyla gayet ilgisiz bir konuşmayla devam ediyor. İşte o yüzden azınlık radyoları var. Bu konuları çok önemsediğimiz için o dillere yer veriyoruz diyor. Ben genocide yani İsveç'teki biyolojik soykırımdan bahsediyorum diye tekrarlıyorum. Gözleri kalın merceklerin ardında iyice büyüyor. Kaşları kalkıyor, sessiz hayretle bana bakıyor. Ağzından genocide kelimesi dökülüyor. Evet diyorum, ben Tatar ve Sami halkların yok edilmesinden söz ediyorum. 1920'den 1980'e kadar süren Sami ve Tatar kızlarını kısırlaştırılması süreci. Artık gözlerimiz hiç buluşmuyor. Eliyle önündeki kağıtları iterken, well of course but gibi kelimeler duyuyorum. Sonra devam ediyor. Bu konuda bayağı bir tartışma oldu. Bence bu iyi bir tartışma konusu. Evet diyor. Gitmesi gerektiğini söylüyor. Son bir soru için izin istiyorum. İsveç, Türkiye'yi her fırsatta basın ve ifade özgürlüğünü çiğnemekle suçluyor. Acaba İsveç tüm ifade özgürlüklerini bir kenara atan Fransa için benzer faaliyette bulunuyor mu? Fransa'daki Ermeni soykırımını inkârı cezalandıran yasayı nasıl buluyorsunuz? Ve bu yasayı destekleyen İsveç basını için ne düşünüyorsunuz? Bu kabul edilemez ve korkunç bir yasa diye cevaplıyor. Batının toleransı. Miss Brunberg, bir de çok eleştirdiğiniz 301. madde var. Acaba biri İsveç'te kalkıp devlete ve organlarına hakaret edebilir mi diye soruyorum. Öne doğru eğiliyor. Bir kere bizim anayasamız ifade özgürlüğünü koruyor. Herkes istediğini ifade etmekte özgür. Sesi neredeyse bağırarak çıkıyor. Bunu İsveçli gazetecilerin son günlerinde yaptıkları tartışma nedeniyle sordum, diyorum. İsveç'te son zamanda artan otosansür ve kısıtlanan ifade özgürlüğü tartışmalarını hatırlatıyorum. Evet, bu tartışmalar var diyor. İfade özgürlüğü konusunda burada değişik görüşler ortaya çıktı. Ama biz İsveçli gazeteciler her şeyden önce Avrupa yasalarıyla korunmaktayız. Başka bir soruya zaman bırakmadan kameranın önünde yaka mikrofonunu çıkarıyor ve ayağa kalkıyor. Sonra kendini alamıyor. Senin niyetin belliydi diye bağırıyor. Sen beni mahvetmek mi istiyorsun? Gülümseyerek onu dinliyorum. Mantosunu giyerken seyrediyorum. Batının hoşgörüsüne bir örnek daha. İsveç'te yaşayan herkes basının gizli bir denetlemeye tabi tutulduğundan söz ediyor. Erol Bakır'dan konuyu özetliyor. Bizim gazetelerimiz her şeyi yazar. Burada böyle bir özgürlük yoktur. Bir kere burada çıkan gazetelerin her birinin masraflarının %20'sini İsveç hükümeti öder. Onun için burada gazeteci öncelikle devletin çıkarlarını gözetmek zorundadır. Üç kuşaktır İsveç'te yaşayan ve İsveç'in en tanınmış halı tüccarlarından Sabahattin Arhan da aynı fikirde. Burada isteyen istediğini yazar ama bastıramaz diyor ve gülümsüyor. Yani basın özgürlüğü falan masaldır. Siyasetçi Sermin Özkürküt'le meclis binasında buluştuk. O da 20 yıldır İsveç'te yaşayan, siyaset yapan bir İsveç vatandaşı. Otosansürü anlatıyor. Sansüre gerek yok. Herkesin beynine neyi, nereye kadar yazıp çizeceği yerleştirilmiş. Otosansür çok güçlü. Gazeteci olarak ne söylediğinizde başınız taşa değer, ne söylediğinizde olay olma eğilimi vardır. Çok iyi bilirsiniz. Sansürü kendiniz uygularsınız. Mesela Samilere uygulanan biyolojik soykırımı araştırabilir misiniz? Sami azınlıkla bu konu üzerinde röportajlar yapıp yayınlayabilir misiniz diye soruyorum. Ben 20 yıldır buradayım. Böyle bir yazıya yer verildiğini görmedim diye cevaplıyor. Stockholm Üniversitesi'nde Sami ve Taterlerin yaşadıkları ile ilgili bazı araştırmalar titizlikle saklanıyor. Ama basında ya da kitapçı raflarında konuyla ilgili hiçbir kaynağa rastlanmıyor. Sermin Hanım'a bir gazetecinin İsveç devletine, kurumlarına, askerine ve kraliyet ailesine hakaretamiz yazılar yazıp yazamayacağını soruyorum. Biliyor musunuz diyor. Ben Türk basınını hayretle izliyorum. Türkiye'de herkes her şeyi yazıp çizebiliyor. Bırakın İsveç'teki gazetecileri kontrol etmeyin. İsveç programının İlk yayınından sonra başımıza gelenler İsveç'in başka ülkelerin gazetecilerini de kontrol altında tutmaya meraklı olduğunu gösteriyor. İsveç konusundaki yayının sabahında Büyükelçi Christopher Asp önce Dışişleri Bakanlığımızın kapısını çalacak, ardından TRT'yi baskı altına alacaktı. Kraliyet Demokrasisi. İsveç meşruti bir krallıktı. Avrupa'nın diğer kraliyet aileleriyle akraba bir kraliyet ailesi vardı. Her ne kadar simgesel oldukları söylense de sözün sonunda demokrasi feodal bir sistem içinde yaşıyordu. Üstelik İsveç'te ilk bile değildi. Fermin Özkürküt açıklıyordu. İsveç'te kraliyet demokrasisi var. İsveç anayasasına göre İsveç krallığı ekümenliğe yemin etmek zorunda. Protestan bir ülke. Ama ekümenliğe bağlı. Laiklik konusunda çok bilgisizler. Dışişleri Bakanı'na laisizmden bahsettiğinde konuya çok yabancıydı. İsveç laikliğin anlamını bile bilmiyor. İsveç'te krallık ve kilise iç içeydi. İsveç 1000 yılı aşkın bir süredir Lüteryen kilisesine biat etmekteydi. Bu 1000 yılın yaklaşık ilk 500 yılında İsveç kilisesi Katolikliği kabul etmişti ve papalığa bağlıydı. 19. yüzyılın ortasına kadar da bütün İsveç vatandaşları İsveç devlet kilisesine doğuştan üye olmak ve kiliseye vergi ödemek zorunda kaldı. İsveç inanç özgürlüğünü 1951 yılına kadar kazanamadı. İşte Türkiye'ye dini özgürlükler konusunda baskı yapan Avrupa Birliği ülke üyesi İsveç'in tarihi böyleydi. Sosyal refah devleti mi? İsveç denilince akla gelen özelliklerden biri de sosyal devlet oluşuydu. Son zamanlarda bu özelliği de yavaş yavaş solmaya başlamıştı. Sosyal devlet yavaşça geri çekiliyor, İsveç sosyal özelliğini kaybediyordu. Sosyal yardımlar konusundaki ünü nedeniyle İsveç'e gelen yabancılar ilk yıllarda hoş görünmüşlerdi ama şimdi göze batıyorlardı. Sokak röportajlarında bu eğilim açıkça görülüyordu. 50 yaşlarında hemşire bir hanım, tutucu giyimiyle satanist grup mensubu gibi dolaşan, kömür karısına boyalı saçlarıyla ve yüzlerindeki her santim halkalı gençlerin arasında kameramıza gülümsüyor. Yabancıların oranının bu kadar çok olması beni rahatsız ediyor diyor. Sonra susuyor. Galiba bunu söylememeliyim diyor ve ekliyor. Sosyal yardımlar nedeniyle herkes buraya geliyor. Fakir ülkelerde nisan yağıyor ve bence biz aptallık ediyoruz. Etraftan gülüşerek geçen birbirine zincirlenmiş iki garip kılıklı gence bakıyor ve gençlerin en büyük problemi nedir burada diye soruyorum. Burada en büyük problem işsizlik diyor. İş yok. Nerede sosyal devlet diyorum bilerek. Bir zamanlar öyleydi, artık değil diye cevaplıyorum. Sizce artan alkol problemi bununla mı ilgili? Tabii sadece alkol değil, marihuana ve esrar da çok yaygın. Stockholm'de eskiyi arayanlara ve yeniliğe alışmaya çalışanlara rastlıyorduk. Genç, solgun benizli bir adam İsveç'te gençlerin en büyük sorunu ev sorunu olduğunu söylüyor. Evlenmek için ev sorununu çözmeyi beklediğini ekliyor. Kiralar çok pahalı, satın almak imkansız diyor. Resim, Stockholm meydanında Bağnova'nın bir resmini görüyoruz. İşsizlik ve yalnızlık. İsveç'te evsiz İsveçli vatandaşların sayısı 2003 yılında 10 binlere ulaşmıştı. İsveç'e siyasi sığınmacı olarak gelenler ve göçmenler bu sayıya dahil değildi. İsveç'te evsizlerin beşte birini kadınlar oluşturuyordu. İstatistiklere göre evsizler daha çok orta yaşlardaydı ve uzun yıllardır evsizdiler. Gençler yolunu kaybetmiş gibiydi. Ana meydanda şaşkınca dolaşan, kaykay yapan, her yanı dövmeli, aşırı makyajlı, tuhaf giysili buluğ çağında iki genç kıza soruyorum. Ne olmayı hedefliyorsunuz? Uzun boylu mor giysileri ve dilinde piercing olanı, modacı olmak istediğini söylüyor. Yanında tuhaf bir şekilde gülümseyen ve uyuklarmış gibi ikilen genç kız, rockçı olacağım diyor. Ve yanımıza yaklaşan bir başka garip görünümlü genç kıza soru sormaya yeltenince kameraya doğru garip hareketler yapıyor, sonra kaçıyor. Bu görüntüler sadece bir meydana özgü değil. Stockholm'un tüm cadde ve sokaklarında benzer görüntülere rastlıyoruz. Otelimizin alt katındaki açık hava kahvesinde bir sabah Aysel Hanım'la tanışıyoruz. Uzun yıllardır İsveç'te yaşadığını söylüyor. Eğer kimse yoksa kahvelere gelip oturmam. Sizi görünce buraya oturmaya karar verdim diyor. Neden diye soruyorum. Çok rahatsız eden olur. Garip insanlar, alkolikler, dilenciler. Kısaca rahat edemezsiniz. Şaşırıyorum. Aysera'nın İsviçre depresyonun damgasını vurduğunu anlatıyor. Burada insanlar büyük bir baskı altında yaşıyorlar. Her şey devlet kontrolünde. Belli sınırlar var ve herkes o çizgiler içinde yaşamak zorunda. O nedenle gerek alkol tüketimi gerekse uyuşturucu kullanımı çok fazla. Tuhaf bir tesadüf, yanımıza uzun boylu, saç sakal karma karışık, orta yaşlı bir adam yaklaşıyor. Üç ayak üzerindeki kamera önünde dilini çıkarıyor. Erkut tedirgin olup kameranın yanına gidince garip bir dansa başlıyor. Sonra kafasını gelip kameraya dayıyor. Kesip bir alkol kokusu çevreyi sarıyor. Kadın hakları mı? Eşyaları toplayıp Stockholm Üniversitesi'nin yolunu tutuyoruz. Kadın hakları konusunda ünlü bir profesör hanımla randevumuz vardı. Aslen Danimarkalı olan Profesör Drude Dahlerhoff sık sık Türkiye'nin güneydoğusunu ziyaret eden kadın dernekleriyle ilişkili birisi. İsveç'te kadın haklarıyla meşgul olan birçok isim var. Malum İsveç kadın hakları konusunda kendini otorite sayıyor. İsveç parlamentosundaki kadın milletvekili sayısıyla övünen bir ülke. Gerçekten de mecliste neredeyse yarı yarıya kadın milletvekili var. Stockholm Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü Dahlerup anlatıyor. Tüm dünyaya baktığınızda parlamentoların %84'ü erkeklerden oluşur. Politika erkek egemen bir iştir. Türkiye kadın temsili konusunda dünyada çok gerilerde kalıyor. Türkiye'de kadınların temsil oranı %4'lerde. İsveç'te ise son seçimlerde parlamento %47 oranında kadın milletvekili kazandı. Acaba sayılar ne derece önemliydi? Sermin Özkürküt sayıların aldatıcı olduğunu söylüyordu. Mecliste kadın sayısı neredeyse erkeklerinkine yakın, tamam. Evet, kadınlar önemli komisyon başkanlıklarında görev yapıyor. Ama gelin bir de topluma bakalım. Toplumda kadının durumu hiç de iç açıcı değil. Büyük bir depresyon yaşıyorlar. İsveç'te kadına karşı şiddet çok yoğun. Özellikle aile içinde ve intihar oranları zirvede. Aile içi şiddeti tetikleyen nedenler nelerdir? Yıllarca ikinci planda kalmış bir cins, birdenbire ekonomik alanda bağımsız olarak öne çıkıp biraz elini uzatırsa şiddetin çok olması doğaldır. Bakın, aile içi şiddet daha çok üst orta sınıfta ortaya çıkıyor. Alt sınıflarda, işçi sınıfında daha az görülüyor. İsveç kadın hakları, aile içi şiddet, töre cinayetleri konusunda Türkiye'ye en çok müdahale eden ülkelerden biri. Demokrasi ve insan hakları konusunda Türkiye'ye sivil toplum örgütlerini, parlamenter heyetlerini gönderir durur. Bu heyetler acaba Türkiye'nin kadınlarını çok önemsediklerinden mi bu ziyaretleri gerçekleştirirler, yoksa farklı amaçları mı vardır? Eğer mesele bir başka ülkenin kadınlarının durumunu düzeltmek ise, önce kendi ülkelerinde o standarda gelmiş olmaları gerekmez mi? Demokrasi havarisi Batı ülkelerinden biri olan İsveç, Türkiye'yi kadın haklarından azınlık haklarına, din özgürlüklerinden ifade özgürlüğüne kadar çeşitli alanlarda eleştirirken acaba neden kendi hak ve özgürlükler bilançosuna göz atmaz? Acaba Türkçe bölümünü kapatırken demokrat görüşünü nereye bırakır? Emperyalizmin kültür diplomatları. 100 yıldır Nobel ödülleriyle kendi çıkarlarını savunanları ödüllendiren İsveç, aslında emperyalizmin kültür diplomasisinin uygulayıcısı olarak göz doldurmaktadır. Nobel'de birçok diğer ödül de dünyanın kritik bölgelerinde kontrolü ele alma çabalarıdır. İsveç Nobel'le her yıl yeni kültür diplomatları yaratmaktadır. Nobel ödüllü tek Türk yazar Orhan Pamuk, yazarlık kariyerinden söz ederken amacını ve çizdiği yolu bakın nasıl ifade ediyor. Bir önceki kuşağın yazarları toplumsal sorumluluk hisseden, edebiyatın ahlaka ve politikaya hizmet etmesi gerektiğini düşünen yazarlar. Onlar gerçekçi yazarlardır. Birçok yoksul ülkedeki yazar gibi onlar da yeteneklerini, milliyetlerini hizmet etme arayışları yolunda harcadılar. Ben onlar gibi olmak istemiyorum. Orhan Pamuk'un Nobel ödülünü aldığı açıklandığında ilk tebrikler Ermenistan ve Fransa'dan geldi. Ermenistan Yazarlar Birliği Başkanı David Murabyan, ödülün Pamuk'a verilmesiyle güçlü bir siyasi mesajın yerine ulaştığını söyledi. Fransa Başbakanı ise Orhan Pamuk'un hiç okumadığını ama doğruları savunduğu için edebiyat ödülünü hak ettiğini söylüyordu. Stockholm Barış Anlaşmaları Enstitüsü Başkan Bales, Orhan Pamuk davasına değinerek Türkiye'deki reformlar konusunun altını çiziyordu. Avrupa Birliği yolu diye başlıyor ve ifade özgürlüğünün artışından duyduğu memnuniyeti anlatıyordu. Türkiye'de reform olabileceği asla düşünülmezdi ama 1999 Helsinki Anlaşması ile bir şeyler değişti. Türkiye değişmeye başladı. Tabu konular konuşulur oldu. Eğer Türkiye bu değişimle devam ederse dayanamayıp gülüyorum. Bir Türkiye kalmayacak ortada diyorum. Eğer reformlarla devam ederse diyor, Avrupa Türkiye ile gurur duyacak ve Türkiye için de çok iyi olacak. Böylelikle Arap ülkeleri için de iyi bir örnek oluşturacak. Eğer Türkiye bedel ödemeye hazırsa Türkiye'yi kabul etmeliyiz. Bu İsveç'in görüşü diyor. Ona bedelden ne kastettiğini soruyorum. Avrupa Birliği'ne üye devletler, Almanya, Fransa ve diğerleri Türkiye'nin Ermeni soykırımını kabul etmesini istiyor. Sonra Pontus'u Süryani soykırımını da masaya koyuyor. Kürt Federasyonu'ndan söz ediliyor. İstekleri hiç bitmiyor. Adeta bir farz seyrediyoruz. Bir nevi aptal yerine konuluyoruz. Tüm bu taleplere evet demek mi bedel ödemek? Sizce hangi ülke bu gibi dayatmaları kabul edebilir? Tavrı değişiyor. Daha samimi bir yüz ifadesiyle konuşuyor. Türkiye'nin işi zor. Fransızlar Türkiye'yi birliğe almak için Ermeni sorununu, Kürtleri Kıbrıs'a öne süreceklerdir. Öte yandan Türkiye bu sorunlara sahiptir. Batı dünyası şimdi Türkiye'nin Atatürk'ün mirasını nasıl kullanacağına, ne karar vereceğine, tüm bu hassas konuları nasıl değerlendireceğine bakıyor. Atatürk Türkiye'si tüm bu sorunlarla yüzleşmek ve kararlar almak zorunda kalacak. Türkiye Büyük Kararlar Arifesinde. Türkiye Büyük Kararlar Arifesinde dünyanın neresinde durduğuna, kimlerin müttefik, kimlerin düşman olduğuna karar vermek zorunda, hem de acilen. Amerika'da 27 Mart 2006 tarihinde Ermeni Meclisi heyetiyle Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Freed arasında bir toplantı gerçekleşti. Freed bu toplantıda şöyle demişti. Türkiye'yi kuşaklar boyunca tabu olarak kabul edilen konuları ele almaya teşvik eden bir politika gidiyoruz. Bu tartışmalar artık Türkiye'de de başlamıştır. Örneğin ünlü Türk yazarı Orhan Pamuk'un bu konulardaki görüşlerini hatırlayın. Beyiz'in söylediği gibi Mustafa Kemal'in Türkiye'si zor kararlar arifesinde. Türkiye'de bu süreçte Batılılarla aynı saflarda yer alanlar ve Mustafa Kemal'in Türkiye'sini ayakta tutanlar arasında bir mücadele vardır. Mücadele en bariz biçimde basında ortaya çıkmaktadır. Yukarıda metnini okuduğumuz İsveç'in Nobel adlı bölümün yayınından sonra içimizdeki İsveçliler ve Türk halkı arasındaki tartışma bu mücadelenin bir göstergesi olmuştur. Türkiye'nin mücadelesinde Batı'nın yanında olanların, Türkiye karşısında yer alanların kimlikleri net olarak belirlenmiştir. İsveç'in Nobel'i ardından basında kopan kıyametleri özetleyecek olan dört küpürü buraya alıyorum. Çok daha fazlasına Google'da Banu Avar sansür kelimeleriyle arama yaparak ulaşabilirsiniz. Türk halkının hassasiyetini simgelediği ve Türk basınındaki İsveçlileri ortaya çıkardığı için ilginçtir. Resim Erçakır City Hall'de.